Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün programımızda Şebnem Dergisi'nin Kasım 2016 sayısından yazılar aktaracağız. Evet, Şebnem'in Kasım sayısı, "Sır senin esirindir. Onu ortaya çıkardığın zaman sen ona esir olursun." Kapağıyla, okuyucusuyla buluşmuş Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir sözü ve Şebnem Dergisi'nin Kasım sayısından Fatma Hale Sağım imzalı "Sır sahibiysen Furkan iste" başlıklı yazısıyla programımıza başlıyoruz. Arifler dediler ki, "Hür kimselerin göğüsleri sırların kabirleridir." Arifler dediler ki, "Eğer düğmem sırrımı bilirse onu koparır atardım." Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh söylemiştir ki, "Duygunu saklamaya ancak nesebi sahih olanın gücü yeter." Sır, gizli kalması ve herkese söylenmemesi gereken şeydir. Bütün sırlar Cenab-ı Allah'a hasır ve nazır, bizlere ise söylenmedikçe gayiptir. Sırların en iyi bileni Allah'tır. Sırrının sahibi olmak akıllı insanın alametidir. Zevzek ve geveze insanlar sır tutamaz. Bu hal onların ahmaklığının işaretidir. Sır tutmak güçlü bir irade ister. Nefsinin kontrolünü elinde tutanlar sır tutarlar. Başkasının gizlerini araştırmak, sırrına ulaşmaya çalışmak ağır bir vebaldir. Taşınması en ağır yük sırdır. Sırlar en ağır emanettir. Sırrı ifşa etmek emanete hıyanettir. Emanete riayet etmek müminlik alameti, emanete hıyanetse münafıklık alametidir. Hikmet ehli diyor ki, "Sırrını hiç kimseye söyleme. Akıllıya söylersen seni zelil görür. Ahmağa söylersen başkalarına söyleyerek sana hıyanet eder. Sırrını söylersen senin kendi gönlüne sığmadı demektir. Başkasının gönlüne sığmasını nasıl beklersin? Kendi sırrına senin gönlün dar gelirse başkasının gönlü geniş gelir diye hiç bekleme. Otur kendini ayıpla." Hasan Basri Hazretleri, "Arkadaşının sırrını söylemen hainliktir" demiştir. Kişiye ait özel bir sırrın ifşa edilmesiyle ferdin haysiyeti onuruyla oynanmış olur. Aileye ait sırların ifşa edilmesi de ailenin haysiyetini zedeler. Topluma ait sırların ifşası milli haysiyetin, milletin itibarının yok edilmeye çalışılması demektir. Muaviye radıyallahu anh, kardeşi Utbe'nin oğlu Velid'e bir sırrını söyler. Sırrı işiten Velid hemen babasına gider ve "Müminlerin emiri bana bir sırrını söyledi. Ben onun başkasından gizlediklerini, senden gizleyemediğini bildiğim için bu sırrı sana söyleyeyim mi?" Bu söz babasının hiç hoşuna gitmez. "O sırrı ne bana ne bir başkasına söyle. Sırrı sakladığın müddetçe o senin elindedir. O sırrı açıklarsan an gelir, senin aleyhine olur." Bunun üzerine Velid, "Bu durum babayla oğul arasında da var mıdır? Onlar da an gelip birbirlerinin sırlarını bildikleri için birbirlerinin aleyhine davranırlar mı?" diye sordu. Babasıysa, "Böylesi hainlik babayla oğul arasında gelişmez. Lakin ben senin dilini sırları söylemek suretiyle başı boşluğa alıştırmanı istemem." Babasıyla arasında geçen bu konuşmayı amcası Muaviye'ye bildiren Velid'e amcası şunları söyler. "Baban seni bir yanlışın köleliğinden azat etmiş. Sırrı açıklamak hainliktir." Bir babanın ve annenin evladına öğreteceği en önemli şeylerden biri sır saklamasını öğretmektir. Yeni evli hanımların bazıları evlerinde eşleriyle olan biten her şeyi annelerine, anne bir tarafa, arkadaşlarına dahi anlatır, bütün mahrem sırlarını ifşa ederler. Aralarında geçen tartışmaları eşlerinin anne ve babalarına ne dediğinden onları sevip sevmediğine kadar ana babalar da evlatlarının bu söylediklerine Sus evladım. Bunlar anne ve babaya anlatılacak şeyler değildir. İnsan öfkeyle söyleyebilir. Sana her duyduğunu anlatmak yakışmaz demezler pek. Damatlarına ya da gelinlerine evlatlarının sözleriyle düşman olan ana babalar, ayrılık çanları çaldığı zaman boşanmanın en büyük taraftarı olurlar. Kendi diliyle yuvasını yıkmak bu olsa gerektir. Onlar sizin için bir örtü, siz de onlar için bir örtü durumundasınız. Bakara 187. Karı kocanın en mahrem halleri esnasında aralarında geçenleri, özel konuşmaları başkalarına anlatması haramdır. Bunlar karı kocaya emanet edilen, gizlenmesi gereken aile sırlarıdır. Bu sırlar mahremiyeti olan sırlardır ve bunları deşifre etmek emanete hıyanettir. Bu konu ancak sağlık problemleri, tıbbi zarurete binaen sadece ehline ve edep sınırları içinde açıklanabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı. Selam verince ashabına döndü ve şöyle buyurdu. Yerinizde durun. Acaba içinizde şöyle bir erkek var mı? Ailesinin yanına varınca kapısını kapatır, perdesini indirir, münasebet kurduktan sonra da dışarı çıkar ve ben karımla şöyle şöyle yaptım diye anlatır. Orada bulunanlar sustular. Sonra kadınlara yöneldi ve sizden böyle konuşanlar var mı diye sordu. Bunun üzerine bir genç kız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine görmesi ve sözünü işitmesi için bir dizi üzerine dikilerek uzandı ve evet, vallahi erkekler konuşuyorlar, kadınlar da konuşuyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Böyle yapanın durumu neye benzer biliyor musunuz? Şüphesiz böyle yapan kimse, herkesin gözü önünde ihtiyaçlarını gideren, işlerini gören erkek şeytanla dişi şeytana benzer. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki kıyamet gününde Allah nezdinde mevki en kötü olacak. Başka bir rivayette ise emanete hıyanetin en büyüğü insanlardan biri karısıyla beraber olduktan sonra onun sırrını ifşa edendir. Bir kadının bir başka kadının özelliklerini kocasına anlatması da haramdır. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, "Kadın kadına çıplak dokunmasın. Sonra kadın bir başka kadının özelliklerini kocası onu görüyormuşçasına anlatır da fitne ve fesada bir kötülüğe sebep olur." Bunları anlatan kişilerin dilleri, dinleyen kişilerin ise kulakları fuhuş yapmış olur. Bugün televizyonlarda, dizi ve magazin programlarında başkalarının özel hayatlarının, mahrem konularının dinlenip seyredilmesi kişiyi imanen zafiyete düşürür. Bu özellikler, cahiliye döneminin özellikleri olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla mücadele etmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh, Basra'da kendisine 40 yıl boyunca öğrencilik ve arkadaşlık etmiş Sabit el-Bünani'ye şu hatırasını anlatır. Bir gün Resulullah Efendimiz'in hizmetini gördüm. Kaylule uykusuna çekilip istirahat edeceklerini bildiğim için sokağa çıktım. Arkadaşlarımın oyununa daldım. Peygamber Efendimiz yanımıza kadar çıka geldi. Bütün çocuklara selam verdikten sonra beni bir ihtiyaç için gönderdi. İşimi bitirip Efendimiz'e durumu bildirdikten sonra evimize gittim. Geç kaldığım için merakta kalan anneme son anda Resulullah Efendimiz'in bir vazife verdiğini söyledim. Annem, "Nedir o iş?" diye sorunca, "Söyleyemem. Peygamberimizin sırrıdır." diye cevap verdim. Bunun üzerine annem bana, "Aferin. Peygamberimizin sırrını koru. Kimseye söyleme." dedi. O günden bugüne Peygamberimizin bu sırrını hiç kimseye söylemedim. Sabit'in merakını fark eden Enes bin Malik ona, "Biliyor musun Sabit, bu sırrı birine söyleyecek olsaydım sana söylerdim dedi. Fakat ona da söylemedi. Sır saklamak ruhu olgunlaştırır der Balzac. Gördüğün her şeyin dışını görürsün, içler sana uzaktır. İçlerdeki sırlar 100 kat kılıfın içinde buyurmuştur Hazreti Mevlana. Sadece zahire bakıp verilen kararlar nakıstır. Hiçbirimiz kişinin içindeki duyguları dost ya da düşman olup olmadığını bilemeyiz. Bu bizim aczimizin büyüklüğünü gösterir. Bu kadarcık zayıf bilgiyle karar vermek ne büyük hatadır. Peygamber Efendimiz ileride meydana gelecek hadiseler ve Müslümanlar arasında gizlenen münafıklarla ilgili bilgileri sadece Ebu Huzeyfe'ye anlatmıştı. Bu konularla ilgili olarak kendisinden başka hiç kimsenin bilgi sahibi olmadığını Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Hazreti Ali radıyallahu anh açık bir şekilde beyan etmişlerdir. Hazreti Ömer işte bu özelliklerinden dolayı Ebu Huzeyfe radıyallahu anh'ı yakından takip eder, fitne ve münafıklar konusunda sürekli düşüncelerine başvururdu. Gittiği cenaze namazında eğer Ebu Huzeyfe radıyallahu anh yoksa o da namaza katılmazdı. Kendi halifeliği sırasında valileri arasında münafıkların olup olmadığını ısrarla Ebu Huzeyfe'ye sorardı. Ebu Huzeyfe radıyallahu anh ise bir kişinin olduğunu ancak ismini veremeyeceğini bildirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh bilahare yaptığı tahkikat sonunda münafık olanı tespit ederek vazifeden aldı. Birçok devlet adamı başarılarının en mühim sebebinin sır saklamak olduğunu bildirmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet Han, "Yapacağım işleri sakalımın bir kılı bile bilse onu kopartırım," demiştir. Yavuz Sultan Selim Han ise yola çıkana kadar kimseye nereye sefer edeceğini söylemez, sırrını soranlara da "Sen sır saklamayı bilir misin?" diye sorar. "Evet" diyene ise "İyi o zaman, ben de saklarım." cevabını verirdi. Herhangi bir sırrı olanın o sırrı taşıması bazen zorlaşır. Sırrını birisiyle paylaşmak ihtiyacı hisseder. Bunu da yardım talebi şeklinde açığa çıkarır. "Ne yapacağımı şaşırdım, bana bir akıl ver," diye başlar sözüne. Eğer sırrımızı anlatmak zaruretse bunu ehline, salih birine, sırrın namus olduğunu bilene, hikmet ehline, ahlakı mükemmel ve karakter sahibine anlatmalıdır. Her önüne gelene akıl danışan, her gördüğünden nasihat almaya çalışan, her rast geldiğine sırrını ifşa eden helak olur. İyi bilinmelidir ki sırrı saklamanın zorluğuna katlanamayıp anlatan kişinin karşısındakinden bu işe katlanmasını istemesi akıl kârı değildir. O sebeptendir ki Montaigne, "Bana emanet edilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım ama sırları elinden geldiği kadar bilmemeye çalışırım," demiştir. Eski Yunan efsanelerindendir. Gordion kralı Midas, jüri olduğu bir müsabakada tanrılardan birinin aleyhine hüküm verir. O da Midas'ın kulaklarını eşek kulağına çevirerek onu cezalandırır. Saçları uzayıp tıraş olması gereken Midas, halkının bu sırrını öğrenmesi korkusundan bir türlü tıraş olamaz. İşler çığırından çıkıp saçtan, yüzü gözü tanınmaz olunca tıraş olması şart olur ve sarayın berberini çağırır. Durumu fark eden berberin gözleri fal taşı gibi açılınca Midas, "Sırrımı bir kişiye anlatırsan ölümlerden ölüm beğen," diye berberi tehdit eder. Kralın kulakları gözünün önünden hiç gitmeyen berberin gönlüne bu sır sığamaz olur. İnsanlara anlatamayacağı için gider bir kör kuyunun başına başlar bağırmaya. "Midas'ın kulakları eşek kulağı, Midas'ın kulakları eşek kulağı." İşe bakın ki rüzgar berberin sesini alır, dağlara, taşlara yankıyla savurur, şehirde duymayan kalmaz. Hikayenin akıbeti bellidir. Sakın sırrını kimseye söyleme. Araştıran, soruşturan olsa bile, buyurmuştur Hazreti Mevlana. Hazreti Ömer halifeyken bir cariye çıka gelir. Pek dertlidir. Ey müminlerin emiri! Ben cariyeyim ve geçmişte çok zina ettim. Sonra pişman oldum ve tevbe ettim. Bir daha o kötü işe yaklaşmadım. Şimdi benimle evlenmek isteyen iffetli biri var. Ben ona geçmişte zina ettiğimi söyleyeyim mi? Hazreti Ömer radıyallahu anh hemen, pişman olmuş, tevbe etmişsin. Bunu sakın söyleme, sırrını ifşa etme, Allah'ın örttüğünü açık etme buyurmuştur. Will Henry'e atfedilen aslında Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sözü olan şu cümle, sır hakikatinin sırrıdır. Sır, yani içinde sakladığın şey senin esirindir. Onu ortaya çıkardığın zaman sen ona esir olursun. Özellikle bazı eşler ayrılma dönemlerinde ve ayrıldıktan sonra duydukları öfke ve hayal kırıklarının da tesiriyle birbirlerinin bütün mahrem kusurlarını etrafa ilan ederler. Bu sebeptendir ki boşanmaya dair ayeti kerimelerin genelinin bitiminde Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinden Es-Semi, yani Allah her türlü mekan, zaman, şart ve durumda en mükemmel şekilde işitendir ismi celili Cenab-ı Hak tarafından bildirilir. Bu husus bizlere belki de en çok ayrılma dönemlerinde susmamız gerektiğine dair bir uyarıdır. İnsan en çok da pervasızca bu dönemlerde konuşur ve pişman olur. Cenab-ı Hak mahrem olarak kalmayıp da ishar edilen her sırrı söyleyen kişiyi de çok iyi bilmek suretiyle işitmektedir. Karakter sahibi olmayan insanın özelliğidir. Bir kişiyle menfaatleri bittiyse ya da ondan kurtulmak istiyorsa, kendi kusurunu kapatmak için onun kusurunu açmak ya da bir kusur uydurmak, mahrem sırları ifşa etmek. Bir başkasıyla karısını aldatan birinin, kendisinden 3 evladı olan hanımı için, ''Ben onun ne kadınlığını gördüm ki sadık kalayım'' sözünü işitince, ağzımın açık kalması bundandır. Kişi konuşurken dönüp etrafına bakarsa, onun bu konuşması, konuşmasını dinleyene emanet olduğuna delalet eder. İfşa etmesi haramdır buyuran Peygamber Efendimizin, sır tutamayan ümmeti olmak utanç vericidir. Evliya ziyareti veya türbe ziyareti ettiğinde güzel koku zuhur ederse, hemen Fatiha-i Şerif'i okuyarak nimetin şükrünü eda edesin ve bu hali etrafına ifşada bulunmayasın diyerek güzel kokunun sırrının ifşasını dahi edebe mugayir görmüştür marifet ehli. Evliyanın keramet göstermesi istenmez. Zira sırrı ifşa etmiş olurlar. Hak Teâlâ mahrem ilmine namahremi sokmaz. Bezcizade Muhyiddin Muhammed'in 17. yüzyılda söylediği ''Zahit bizi taneyleme'' mısrağıyla meşhur Bektaşi nefesinde ''Sayılmayız parmağı ile, tükenmeyiz kırmağı ile, taşramızdan sormağı ile, kimse bilmez ahvalimiz'' ifadelerinden ''Yar ile vuslata erenin dilinin susması gerektiğini anlarız.'' Velilerden birine sorarlar. Tenhalarda yalnız başına yaptığın bu ibadetten ne fayda gördün? Cevap verir. Bir vezir gördün mü ki padişahın sırlarını ifşa etsin? Böyle bir veziri padişah neylesin? Üftade Hazretleri ne güzel söyler. Gerçek söz bu yarenler, gördüm demez görenler, keramete erenler, gizli sırrın açar mı? Kişinin üzerindeki nimeti sır gibi kabul edip, teşekkürü Allah'a etmesi, kullara ise ifşa etmeden gizlemesi, açığa çıkarmaması, kıskançlığı, hasedi, buğzu önler. Hamile olan, nişanlanan, evladı dünyaya gelen ve benzeri nimetlere erişenlerin, bunları ilan etmek hususunda hassas ve mütevazı davranmaları gerekir. Sırların dünyada saklanması mühimdir. Lakin ahirette saklamak pek de mümkün olmayacaktır. Bütün sırların yoklanacağı, ortaya serileceği o gün, insanın ne bir gücü ne de yardımcısı vardır. Tarık 9-10 buyurmaktadır Cenab-ı Allah. Sırlar ilginçtir. Dünyada gizlemek, güç kullanarak para ve mevki ile belki mümkün olabilir. Kitle iletişim araçları, sosyal medya, sırları ifşa edecek olsa dahi, ancak duyan, gören öğrenebilir. Dünyada herkesin bilmesi mümkün olmaz. Ahirette ise sırların yoklaması, görmeyen, işitmeyen kalmayacak şekilde gelmiş geçmiş bütün insanların huzurunda yapılacaktır. Burada da imdadımıza Cenab-ı Hak'tan başka kimse yetişemeyecektir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size bir furkan, hakkı batıldan ayırt edecek bir anlayış verir ve günahlarınızı örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Enfal 29. Furkan isteriz ki sırrımızın sahibi olalım. Takvalı olalım ki Rabbim sırrımızı iki cihanda da ifşa etmesin. İnşallah. Evet değerli dinleyenler, programımızda ilk olarak bugün Fatma Hale Sağım'ın kaleme aldığı Sır Sahibi İsen Furkan İste başlıklı yazısını paylaştık. Yine bir başka yazıyla devam ediyoruz. Sırra Dair başlıklı yazısıyla Didar Meltem Erdem'in aynı zamanda kapak konusu olan yazısını paylaşacağız şimdi de. Sözlerin bir anda bütün dünyaya ulaşabildiği iletişim çağının şahitleri olan bizler, bu iletişimin Rabbimizin rızasına uygun olanını seçmekle mükellefiz. Ya hayır söyle ya sus buyurarak cevami-ül kelim sıfatını en güzel şekilde sergileyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolumuzu aydınlatması için hayat yolculuğumuzu onun rehberliğinde adımlamaya muhtaçız. Mü'minun suresinin ilk ayetlerinde maddelenen, hakiki mü'minin hususiyetlerinden biri de emanete riayet. Cidder dolusunca izah edilebilecek geniş bir kavram olan emanetin sadece bir yönüne ana hatlarıyla değinmek istiyorum ki o da sırrı muhafaza. Her tür emanetin eline verilmesi ne kadar mühimse, sırrın teslim edileceği kişiye de öyle itina gösterilmelidir. Aksi takdirde gönül kırgınlıkları, pişmanlıklar, aile içi ya da aileler arası huzursuzluklar baş gösterebilir ki bu da saadete vurulan en büyük darbelerden biridir. Bize başkasının sırrını anlatıveren kişinin bu alanda güvenilir olmadığını anlamak zor değildir mesela. Bu tip bir diyaloğun başladığını fark ettiğimizde, dinlemek istemediğimizi açıkça belirtmeli, muhatabımızın bu ayıbı işlemesine ortak olmamalıyız. O belki bize olmasa başkasına anlatacaktır ama biz böyle bir ihanete sessiz kalmamalıyız. Pratikte yaşanansa şeytanın ve nefsin de kışkırtmasıyla değil engel olmak, meraklı sorularla konuyu açarak anlatılanları ilgiyle dinlemek şeklinde gerçekleşmekte maalesef. Aile içi sırlar meselesine gelince, bunların aile içinde kalma prensibini muhafaza etmek de mühimdir. Başta ebeveyn güzel bir misal olursa çocuklar da bundan hisse alacaktır. Yine de bu hususun ehemmiyeti izah edilmeli, gerekli tembihler yapılmalıdır. Eşlerin birbirinin sırrını ifşa etmesi ise hadis-i şeriflerde şiddetle yasaklanmıştır. Şüphesiz ki kıyamet günü Allah'ın en çok ehemmiyet vereceği emanet, karı koca arasındaki emanettir. Karıyla koca birbiriyle içli dışlı olduktan sonra hanımının sırlarını erkeğin etrafa yayması o gün en büyük ihanettir. Aile içi konuşmaların itinayla muhafazası için su sesinden yararlanan Osmanlı padişahlarının torunları olan bizlere bir muhasebe vazifesi düşmekte. sanal alemde pek çok mahrem bilginin paylaşılmasının, hatta şantaj ve benzeri gayelerle odalara yerleştirilen böcek ve gizli kameralar vasıtasıyla bilgi ifşasının sıradanlaştığı bu çağda ferdi ve içtimai sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Bu meselenin bir alt başlığı olan koğuculuksa çoğu zaman vehameti fark edilmeden işleniveren bir cürüm. Sözün sahibine iletilmesi, şahit olunan bir meselenin verdiği huzursuzlukla, belki de bir çözüm arayışı maksadıyla gerçekleşebilmekte. Böylece geri dönüşü zor, kırgınlık ve soğukluklara zemin hazırlamakta maalesef. Mesela kadın ya da erkeğin, eşinin ailesiyle ilgili bir hissiyat ya da fikrini eşiyle paylaştığını düşünelim. Kişi duyduklarının kendisine bir emanet olduğunun şuuruyla yetişmemiş, bu fazilet ve meziyeti karakterine yerleştirememişse, hakkında konuşulan üçüncü şahsa bunları söylemekte çoğu zaman bir sakınca görmez, hatta faydalı olduğunu düşünebilir. Halbuki bu, koğuculuk dediğimiz acı ve zemmedilmiş durumun ta kendisidir. Nitekim dinimizde koğuculuk yani laf taşımak haramdır. En büyük günahlardan ve topluluk için en büyük musibetlerdendir. İnsanlar arasında yayılması ve kaçınılması lazım gelen bir kusur olarak görülmemesi ise daha büyük bir felakettir. Koğucu yaptıklarına pişman olup ölmeden önce tevbe ve istiğfar etmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Nemime nedir?" diye sordu. Ashab-ı kiram kelimenin anlamını bildikleri halde daha geniş ve farklı bir bilgi almak edebiyle Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasını bozmak için birbirine laf taşımaktır buyurdular. Allah Teala daima kusur arayana, laf götürüp getirene de itibar etme buyurmuştur. Kalem 11. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah Teala'nın en şerli kulları koğuculuk yapanlar, dostlar arasını ayıranlardır. Haset edenler, koğuculuk yapanlar, kahinler benden değildir, ben de onlardan değilim. Hasan-ı Basri Hazretleri, sana başkasından laf getiren, iyi bil ki senden de başkasına laf götürür buyurmuştur. Koğuculuk yapan birisi Hasan-ı Basri Hazretlerine geldi ve "Falan kimse senin arkandan konuştu." dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri "Ne zaman, nerede ve orada sen ne yapıyordun?" diye sordu. "Bugün onun evinde davet ettiği ziyafete gitmiştim." dedi. "Evinde ne yedin?" diye sorunca "Şunları şunları yedim." diye 8 çeşit yemek sayınca Hasan-ı Basri Hazretleri "Ey fasık! Karnına 8 çeşit yemek sığdı da bir laf mı sığmadı? Benden hemen uzaklaş." buyurdu. Söz taşımanın hangi masum sebebin arkasına sığınılarak olursa olsun, soğukluk, kırgınlık ve hayal kırıklıklarına sebep olacağı aşikardır. Burada da dinleyicinin buna mahal vermemeye çalışması doğru bir tutum olacaktır. Bir şekilde söz taşıma vuku bulmuşsa, sözün sahibinden ziyade taşıyanın kınanması, böyle bir tavrın tekrarının engellenmesi için isabetli bir yaklaşımdır. Ayrıca kamil müminin nazarında övülmekle gerilmenin bir olmasının büyük bir mertebeyi gösterdiğini unutmayarak, buna gayret etmek, en azından bu hatanın üzerine şal örtmek, affetmek, duymamış gibi davranmak, meselenin vehametini azaltacaktır. Bazen kişi kendisini tutmaya çalışırken daha büyük bir hataya düşerek şu minvalde sözler söyler. "Filanca senin hakkında ileri geri konuştu ama söylersem gıybete girer." Böylece muhatabın aklına bin bir türlü şey gelmesini sağlayıp tek bir hususu söylemekten daha kötüsüne üçüncü şahsın töhmet altında kalmasına yol açılmış olur. Sır, sadece insanın kendisine emanet edilen bir paylaşım değil, istenmeden kulak misafiri olunmuş bir hadise, görülüvermiş bir kusur da olabilir. Mümine yakışan, ayıpları örtücü olmak, kendisi için hoşlanmadığı muameleyi din kardeşine de yapmamaktır. Bir sırra vakıf olduğu, konumu gereğince tahmin edilen kişiyi sorularla sıkıştırmakta yaygın bir kusurdur. Mesela bir annenin evladını "annene de mi söylemeyeceksin?" tarzında sorularla uygunsuz paylaşımlara teşvik etmesi ne kadar hazindir. Aileden hemen sonra gelen dost ve arkadaşlarımızın sırları da üzerine titrenmesi gereken bir emanettir. Bir arkadaşının sırrını en yakın dostuna söylemekte beis görmemekle başlar tavizler. Onun da başka bir yakınına aktarmasıyla iş çığırından çıkar gider. Bütün değerlerimizin ciddi bir aşınmaya uğradığı şu ahir zamanda en kıymetli varlıkların başında bu yüzden iyi bir dost gelmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle bir zaman gelecek ki o zaman şu üç şeyden daha kıymetli bir şey olmayacaktır. Helal para, canı gönülden arkadaşlık yapılacak bir kardeş ve kendisiyle amel edilecek bir sünnet buyurarak bu duruma dikkat çekmiştir. Hayal kırıklıkları yaşamamak için firaset sahibi olmalıdır mümin. Sır tutamayan, sözü sahibine ileten kişileri tanıyıp onlarla mesafeyi korumaya itina göstermelidir. Rabbimiz her türlü emaneti muhafaza ederek felaha eren müminlerden olmamızı lütfetsin. Cümlemizi gerçek dostlara sahip olan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, Didar Meltem Erdem'in kaleme aldığı Sırra Dair başlıktı. Bu ayki yazısını paylaştık Şebnem Dergisi'nin Kasım 2016 sayısından ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte yeniden buluşabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.